Ayrım 11. Kız kardeşim için. Jodi Picoult. Sayfa 177. Sera. 1996. Saat 8. Kate eli ayağı birbirine dolanmış halde koşturup duruyor. O sabah üçüncü defa başımı oda kapısını içeri uzatıyor. Onu farklı bir kıyafette görüyorum. Bu defa bir elbise giymiş. Beyaz üstüne kırmızı puanlı. Kendi doğum günü partine geç kalacaksın diyorum ona. Boynundan askılı üst bölümünden kendini kurtaran Kate elbiseyi çıkarıyor. Aynı karışık dondurmaya benzedim. Daha da kötüleri var diye işaret ediyorum. Yerinde olsan pembe eteği mi giyerdin yoksa çizgiliyi mi? Öbek halinde yere bırakılmış iki kıyafete bakıyorum. Pembeyi. Çizgiliyi sevmedin mi? O zaman onu giy. Puanlığı giyeceğim diyerek kararını veriyor ve sonra dönüp elbiseyi yerden kaldırıyor. Uyluğunun arka tarafında bozuk para büyüklüğünde bir çürük var. Kumaştan tenine geçmiş bir puan gibi. Kate diyorum. Şu nedir? Geriye doğru eğilerek gösterdiğim yere bakıyor. Bir yere çarpmışım herhalde. Kate 5 yıldır remisyonda. Başlangıçta kordon kanı nakli işe yarar gibi göründüğünde sürekli olarak birinin bana bunun bir hata olduğunu söylemesini bekledim. Kate ayağının acıdığından şikayet ettiğinde bunun nüksetme belirtisi olan o kemik ağrısı olduğundan emin bir şekilde doktor şansa koştum ama sonuç olarak ayağının büyüdüğünü ve ayakkabısını vurduğunu anladık. Kate yere düştüğünde sıyrılan yerlerini öpmek yerine trombositlerinin ne durumda olduğunu sorardım. Deri altındaki dokularda genellikle ama her zaman değil, travma sonucu bir kanama olduğunda çürük oluşur. Tam 5 koca yıl geçtiğini söylemiş miydim? Anna başını oda kapısından içeri uzatıyor. Babam ilk arabanın kapının önüne geldiğini ve Kate'in isterse bir un çuvalı giyip aşağı gelebileceğini söylüyor. Un çuvalı nedir? Kate yazlık elbiseyi başının üzerine topluyor, sonra kenarını çekiyor ve eliyle çürüğü ovalıyor. Heh diyor. Alt katta 25 tane ikinci sınıf öğrencisi tek boynuzlu biraz çekli bir pasta ve balondan kılıçlar, ayılar ve taşlar yapmak üzere tuttuğumuz üniversiteli bir genç var. Kate hediyelerini açıyor, parlak boncuk kolyeler, parçaları birleştir oyunları, Barbie aksesuarları. En büyük kutuyu sona saklıyor. Brian ve benim aldığımız cam bir fanusta yüzen koca kuyruk kırmızı bir balık. Kate hep bir evcil hayvanı olsun istemiştir. Brian'ın kedilere alerjisi olduğundan ve köpekte çok zahmet gerektirdiğinden bunu seçtik. Kate daha mutlu olamazdı. Partinin geri kalanı boyunca balığını hiç bırakmadı. Adını da Herkül koydu. Partiden sonra ortalığı toparlarken kendimi kırmızı balığı seyreder buluyorum. Bir madeni para kadar parlak, daireler çizerek yüzüyor, hiçbir yere gitmiyor olmaktan mutlu. Tüm planlarınızı iptal edeceğinizi, takviminize yazacak kadar kendinizden emin olduğunuz her şeyi sileceğinizi anlamanız sadece 30 saniye alıyor. Bunu düşünebilecek kadar ahmaklaşabilseniz dahi sıradan bir hayatınızın olmadığını anlamanız en fazla 60 saniye alıyor. Rutin bir kemik iliği aspirasyonu. Ben o çürüğü görmeden çok önce randevusu verilmişti. Bazı anormal promiyelosit oranları olduğunu ortaya çıkardı. Sonrasında bir polimeraz zincirleme reaksiyon testi. DNA incelemesine imkan veren bir test. Kate de 15 ve 17. kromozomların yer değiştirdiğini gösterdi. Bütün bunlar Kate'in moleküler relaps safhasında olduğu anlamına geliyor ve klinik belirtilerin kendini göstermesi de fazla gecikmeyecektir. Belki bir ay daha kanında olgunlaşmamış hücreler görülmeyecek, belki bir yıl boyunca idrarında ya da dışkısında kan görmeyeceğiz. Ama kaçınılmaz olarak hepsi bir gün geri gelecek. Relaps kelimesini sanki doğum günü ya da ne bileyim vergi borcu gibi söylüyorlar. Öylesine rutin olarak gerçekleşen bir şey ki isteseniz de istemeseniz de içinizdeki takviminizin bir parçası oluyor. Doktor Chance bunun onkologlar için en büyük tartışmalardan biri olduğunu açıklıyor. Henüz kırılmamış bir tekerleği mi tamir etmeli yoksa araba yolda kalana dek beklemeli mi? Kate'e all trans retinoik asit vermemizi öneriyor. Bu nesne baş parmağımın yarısı büyüklüğünde bir hap ve temel olarak binlerce yıldır bunu kullanan Çin tıbbından aşırılmış bir fikir. Önüne çıkan her şeyi öldüren kemoterapi ilaçlarının aksine Atra doğrudan 17. kromozoma gidiyor. 15. ve 17. kromozomların yerlerinden olması promiyelosit olgunlaşmasını kısmen sekteye uğrattığından Atra kendilerini birbirlerine bağlayan genlerin çözülmesine yardımcı oluyor ve anormalliklerin ilerlemesini engelliyor. Doktor Chance Atra'nın Kate'i yeniden remisyona sokabileceğini söylüyor. Ama bir taraftan da vücudu bu maddeye karşı dirençle geliştirebilirmiş. Anne, Jesse oturma odasına, üzerinde oturduğum kanepenin yanına geliyor. Saatlerdir buradayım. Yapmam gereken işleri yapmak için kendimi yerimden kaldıramıyorum. Beslenme çantası hazırlamanın ya da bir pantolonun paçalarını kıvırmanın, hatta doğal gaz faturası ödemenin böyle bir anda nasıl bir önemi olabilir ki? Anne, diyor Jesse yine. Unutmadın değil mi? Ona sanki karşında Yunanca konuşuyormuş gibi bakıyorum. Ne? Dişçiye gittikten sonra beni yeni krampon almaya götüreceğini söyledin ya, söz vermiştin. Evet verdim. İki gün sonra Jesse'nin futbol antrenmanları başlıyor ve eski ayakkabıları artık küçük geliyor. Ama şu anda kendimi kaldırıp dişçiye gidebileceğimden bile emin değilim. Sekreter kız yine kilide gülümseyecek ve bana her zamanki gibi ne kadar güzel çocukların olduğunu söyleyecek. Spor mağazasına gitme düşüncesi ise bana nedense çok abes geliyor. Dişçi randevusunu iptal ettim diyorum. Yaşasın, gülüyor, diş telleri parlıyor. Öyleyse hemen gidip krampon alabilir miyiz? Şu an bunun için uygun bir zaman değil. Ama Jesse, ne diyorsam o. Yeni ayakkabı almazsak oynayamam. Sen şu anda hiçbir şey yapmıyorsun. Burada oturup duruyorsun. Kardeşin, diyorum duygusuz bir tonla. Çok hasta. Bu senin dişçi randevunu ya da krampon alma planlarını etkiliyorsa üzgünüm. Ama bunlar şu anda yapılacak işler listesinin başında değil. Artık 10 yaşında olduğuna göre dünyanın her zaman senin etrafına dönmediğini fark edecek kadar büyüdüğünü zannediyordum. Jesse pencereden dışarı bakıyor. Bahçede bacaklarını açıp bir meşe ağacının dalına oturmuş olan Kate, Anna'ya ağaca tırmanmayı öğretiyor. Evet, doğru, kardeşim hasta diyor. Peki sen neden büyümüyorsun? Dünyanın her zaman onun etrafına dönmediğini anlayamıyorsun. Hayatımda ilk defa bir ebeveynin çocuğuna nasıl vurabildiğini anlıyorum. Çünkü gözlerine baktığınızda orada görmek istemediğiniz kendi yansımanızı görüyorsunuz. Jesse koşarak üst kata çıkıyor ve odasının kapısını çarpıyor. Gözlerimi kapatıyor, birkaç kere derin nefes alıyorum. İşte o anda fark ediyorum. Herkes yaşlanarak ölmüyor. İnsanlara araba çarpıyor, uçak kazası geçiriyorlar, nefes borularına fıstık takılıyor. Hiçbir şeyin garantisi yok, en çok da geleceğin. Derin bir iş geçirip üst kata çıkıyor, oğlumun kapısını çalıyorum. Kendisi müziği yeni keşfetmiş durumda. Bas vuruşları kapının altından dışarı sızıyor. Jesse müziğin sesini kıstığında notalar aniden kesiliyor. Ne? Seninle konuşmaya geldim. Özür dilemek istiyorum. Kapının diğer yanından sesler geliyor ve sonra kapı açılıyor. Jesse ağzı kan içinde bir vampir gibi görünüyor. Ağzından bir terzinin iğneleri misali tel parçaları çıkmış. Elinde tuttuğu çatalı fark ediyorum ve diş tellerini bununla söktüğünü anlıyorum. Artık beni hiçbir yere götürmek zorunda değilsin, diyor. Kate iki haftadır atra alıyor. Bir gün ben ilacını hazırlarken Jesse, bir dev kaplumbağanın 177 yıl yaşayabildiğini biliyor muydunuz, diyor. Bugünlerde kendisi ister inan ister inanma kitaplarına takmış durumda. Kutup deniz tarağı 220 yıl yaşıyormuş. Anna tezgahın kenarında oturuyor, elindeki kaşıkla fıstık ezmesi yiyor. Kutup deniz tarağı da ne? Neyse ne, diyor Jesse. Bir papağan 80 yıl yaşarmış. Kedi 30 yıl. Peki ya Herkül, diye soruyor Kate. Kitabımda diyor, iyi bakılırsa bir kırmızı balık 7 yıl yaşayabilirmiş. Jesse, Kate'in hapı dilinin üstüne yerleştirmesini ve bir yudum su için yutmasını izliyor. Sen Herkül olsaydın, diyor, çoktan ölmüştün. Brian ve ben sırayla Doktor Şans'ın ofisindeki sandalyelerimize yerleşiyoruz. Aradan 5 yıl geçti ama bu sandalyeler eski bir beyzbol eldiveni gibi tam oturuyorlar. Onkoloğun masasındaki fotoğraflar bile değişmemiş. Karısı yine aynı geniş siperlikli şapkayla kayalık bir Newport dalga kırığında duruyor. Oğlu 6 yaşında donup kalmış. Elinde bir alabalık tutuyor. Bütün bunlar inandığım onca şeye rağmen buradan aslında hiç çıkmamış olduğumuz duygusunu pekiştiriyor. Atra işe yaradı. Bir ay boyunca Kate moleküler remisyona döndü. Fakat sonra bir tam kan sayımı kanında daha fazla promiyolist olduğunu gösterdi. Ona atra pompalamaya devam edebiliriz, diyor Doktor Chance. Ama bana kalırsa bu başarısızlık bize Kate'in bu safhayı çoktan geride bıraktığını gösteriyor. Peki ya kemik iliği nakli? Bu riskli bir hareket olur. Özellikle de halen tam bir klinik relaps belirtisi göstermemiş bir çocuk için. Doktor Chance bize bakıyor. İlk olarak deneyebileceğimiz başka bir şey var. Buna donör lenfosit infüzyonu, yani DLI adı veriliyor. Bazen doku uyumu olan bir donörden nakledilen beyaz kan hücreleri, lösemi hücreleriyle savaşta orijinal kordon kanı hücrelerine yardım edebilir. Bunları ön cephede savaşan, orduyu rahatlatan bir takviye kuvvet gibi düşünün. Bu yolla remisyona dönebilir mi, diye soruyor Brian. Doktor Chance cevap olarak başını sallıyor. Bu bir oyalama tedbiri. Kate her koşulda tam bir relaps geliştirecek ama acele bir şekilde daha agresif bir tedaviye başvurmadan önce bize zaman kazandıracak. Limfositleri buraya getirmek ne kadar vakit alır, diye soruyorum. Doktor Chance bana dönüyor. Değişir. Anlayı ne kadar sürede getirebilirsiniz? Asansörün kapısı açıldığında içeride sadece tek bir kişi olduğunu görüyoruz. Çelik mavisi güneş gözlükleri takan ve içi paçavra dolu 6 tane market poşeti taşıyan evsiz bir adam. Kapatsanıza be şu kapıyı, diye bağırıyor. Ben körüm, görmüyor musunuz? Zemin katın düğmesine basıyorum. Okuldan sonra Anna'yı getirebilirim. Kreş yarın öğlen dağılıyor. Torbama dokunma, diye homurdanıyor evsiz adam. Dokunmadım, diyorum uzak ve kibar bir tavırla. Bence yapmamalısın, diyor Brian. Ben adamın yakınında bile değilim. Sera, ben Diyelay'dan bahsediyordum. Bence Anna'yı kan vermeye getirmemelisin. Asansör sebepsiz yere 11. katta duruyor. Kapısı açılıyor ve kapanıyor. Evsiz adam torbalarını karıştırmaya başlıyor. Anna'yı yaparken diye hatırlatıyorum Brian'ı. Kate'in donörü olacağını biliyorduk. O bir seferliğineydi. Üstelik kendisine bunu yaptığımızı hatırlamıyor. Gözlerini bana çevirene kadar cevap vermiyorum. Sen Kate'e kan verir miydin? Tanrı aşkına Sera, ne biçim bir soru? Ben de verirdim. Faydası olacağını bilsem ona kalbimin yarısını bile verirdim. Söz konusu olan sevdiklerinin olduğunda elinden ne geliyorsa yaparsın değil mi? Brian başını eğiyor, beni onaylıyor. Neden Anna'nın kendini farklı hissedeceğini düşünüyorsun ki? Asansörün kapısı açılıyor ama Brian ve ben inmiyoruz. Birbirimize bakıyoruz. Arkadan evsiz adam kollarında hışırdayan tüm varlığıyla bizi itekleyerek aramıza giriyor. Bağırışmayı kesin diye bağırıyor bize. Oysa biz gıkığımızı bile çıkarmadan duruyoruz. Ben sağırım diyorum. Duymuyor musunuz? Anna için bu bir tatil. Annesi ve babası onunla vakit geçiriyor. Sadece üçü. Tüm otopark boyunca ikimizin birden elini tutuyor. Hastaneye gidiyorsak ne olmuş yani? Ona Kate'in kendisini iyi hissetmediğini ve bunun geçmesi için doktorların ondan bir şey alıp Kate'e vereceklerini anlattım. Bunun fazlasıyla yeterli bir bilgi olduğunu düşündüm. Muayene odasında beklerken boyama kitabında pterozor ve T-Rex'lerin içlerini boyuyoruz. Bugün beslenme saatinde Ethan dedi ki bütün dinozorlar soğuk algınlığından ölmüş diyor Anna. Ama kimse ona inanmadı. Brian sırıtıyor. Sence neden ölmüşlerdir? Çünkü 1 milyon yaşındaydılar. Bakışlarını babasına çeviriyor. O zamanlar doğum günü partisi yaparlar mıymış? Kapı açılıyor ve hematolog içeri giriyor. Selam millet. Annesi, onu kucağınıza oturtur musunuz lütfen? Muayene masasına oturuyor ve Anna'yı kollarımın arasına alıyorum. Brian hemen arkamızda yerini alıyor. Böylece Anna'nın omzunu ve dirseğini tutarak oynatmasına engel olabilir. Hazır mısın? Diye soruyor doktor hala gülümsemekte olan Anna'ya. Sonra da şırıngayı kaldırıyor. Sadece küçük bir çimdik kadar. Söz, diyor. Bunlar kesinlikle yanlış sözcükler ve Anna tepinmeye başlıyor. Kollarımı yüzüme, karnıma vuruyor. Brian onu tutamıyor. Anna'nın çığlıklarını bastırarak bana bağırıyor. Onu anlattın sanıyordum. Ben farkına bile varmadan odadan çıkmış olan doktor yanında birkaç hemşireyle dönüyor. Çocuklar kan vermekten hep nefret ederler zaten diyor hemşireler. Anna'yı yavaşça kucağımdan alıp şefkatli elleri ve çok daha şefkatli sözleriyle onu yatıştırırken merak etmeyin biz profesyoneliz. Bu bir dejavu. Kate'e ilk teşhis koydukları günün aynısını yaşıyorum. Ne dilediğine dikkat et diye düşünüyorum kendi kendime. Anna tıpkı ablasına benziyor. Kızların odasını süpürürken süpürgenin sapı her günün fanusuna çarpıyor ve balık içinden dışarı uçuyor. Fanus kırılmıyor ama onu bulmam bir dakikamı alıyor. Kate'in masasının altındaki halıda çırpınıp duruyor. Dayan dostum diye fısıldıyor ve onu kaptığım gibi fanusa atıyorum. Banyo lavabosundan da su dolduruyorum. Balık suyun yüzeyine çıkıyor. Yapma diye içimden geçiriyorum lütfen. Yatağın kenarına oturuyorum. Kate'e balığını öldürdüğümü nasıl söylerim? Hemen koşup kendisini alsam fark eder mi acaba? Birden Anna çıkıp geliyor, kreşten dönmüş. Anneciğim, her gün niye hareket etmiyor? Ağzımı açıyorum ama o itiraf dışarı çıkamadan yok oluyor. Fakat tam o anda kırmızı balık yana doğru kımıldıyor, suya dalıyor ve yüzmeye başlıyor. Gördün mü diyorum, bir şeyi yok. 5000 lenfosit yetmeyince Doktor Chance 10.000 lenfosit almak için bizi arıyor. Anna'nın ikinci lenfosit bağışı randevusu sınıfındaki bir kızın spor salonunda düzenlenen doğum günü partisinin ortasına denk geliyor. Bir süre daha kalmasına izin veriyorum. Sonra spor salonundan hastaneye geçeceğiz. Doğum günü olan kız bir peri gibi sarı saçları olan şekerden yapılmış bir prensese benziyor. Annesinin bir minyatürü gibi. Minder döşenmiş zemine basabilmek için ayakkabılarımı çıkarırken çaresiz bir şekilde isimlerini hatırlamaya çalışıyorum. Çocuk Mallory, annesi de Monica. Margaret, Anna'yı hemen fark ediyorum. Bir öğretmenin onları patlamış mısır gibi yukarı aşağı zıplattığı trambolinde oturuyor. Kızın annesi bana doğru geliyor. Yüzünde Noel süslemelerini andıran bir gülümseme asılı. Siz Anna'nın annesi olmalısınız. Ben Mitty diyor. Gitmesi gerektiği için çok üzüldüm. Ama onu anlıyoruz tabii ki. Başka kimsenin gidemediği bir yere gidebilmek sizin için muhteşem olmalı. Hastaneye mi? Ne diyeyim? Umarım bir daha yapmak zorunda kalmam. Ah ne demezsiniz. Ben daha asansöre binerken başım dönüyor. Trambolindeki çocuklara doğru dönüyor. Anna tatlım, annen geldi. Anne koşarak yanımıza geliyor. Çocukların hepsi küçükken oturma odamı tam da böyle yapmak isterdim. Duvarları, yeri ve tabanı minderlerle kaplamak. Ancak gördük ki Kate'i içi hava kabarcıklı naylon ambalajlara bile sarsam asıl tehlike derisinin altındaymış. Ne diyecektin diye Anna'yı hatırlatıyorum ve o da Mallory'nin annesine teşekkür ediyor. Bir şey değil. Anna'ya partide ikram edilen yiyeceklerden küçük bir poşet veriyor. Kocanız bizi istediği zaman arayabilir. Siz Texas'tayken Anna'ya seve seve bakarız. Bu söz üzerine ayakkabılarını bağlamakta olan Anna duraksıyor. Mitty diye soruyorum. Anna size tam olarak ne anlattı? Partiden erken ayrılmak zorunda olduğunu, çünkü ailecek sizi havaalanına götüreceklerini. Çünkü Houston'da eğitim başladıktan sonra uçuşa kadar bir daha onları göremeyecekmişsiniz. Ne uçuşu? Uzay mekiği işte. Bir an duyduklarıma inanamıyorum. Anna'nın bu kadar saçma bir hikaye uydurabilmesi, bu kadının da buna inanabilmesi olur şey değil. Ben astronot falan değilim diye itiraf ediyorum. Anna neden böyle bir şey uydurdu bilemiyorum. Anna'yı elinden çekip ayağa kaldırıyorum. Ayakkabılarının bir teki hala bağlanmış değil. Onu çekeleyerek spor salonundan çıkarıyorum. Arabaya varana dek tek kelime etmiyorum. Neden arkadaşının annesine yalan söyledin? Anna kaşlarını çatıyor. Neden partiden erken çıkmak zorunda kaldım? Çünkü ablam pasta ve dondurmadan daha önemli. Çünkü ben onun için senin yaptığını yapamam. Çünkü ben öyle istedim. O kadar kızgınım ki arabanın kapısını ancak iki seferde açabiliyorum. 5 yaşındaymışsın gibi davranmayı bırak diye suçluyorum onu. Ve o an zaten 5 yaşında olduğunu hatırlıyorum. O kadar sıcaktı ki diye anlatıyor Brian. Gümüş bir çay takımı eridi. Kalemler falan ikiye bükülmüştü. Okuduğum gazeteden başımı kaldırıyorum. Nasıl çıkmış? Sahipleri tatildeyken kediyle köpek birbirlerini kovalamaya başlamış ve sonra da bir şekilde ocağa çalıştırmışlar. Kot pantolonunu indirirken yüzünü buruşturuyor. Sırf çatıda diz çökmen bile 2. derecede yanmama yetti. Cildi kırmızı, su toplamış. Yaralarına neosporin sürüp sarmasını izliyorum. Konuşup duruyor. Aralarına yeni katılan Caesar adını taktıkları bir çaylaktan bahsediyor. Ancak benim gözlerim gazetedeki sevgili Abby dertlerinize çare buluyor sütununa kayıyor. Sevgili Abby, ne zaman kayınvalidem evimize gelse buzdolabını temizlemekte ısrar ediyor. Kocam sadece bana yardım etmeye çalıştığını söylüyor ama ben kendimi yargılanıyormuşum gibi hissediyorum. Hayatımı tam bir cehenneme çevirdi. Evliliğime zarar vermeden bu kadını nasıl durdurabilirim? Sevgiler, Rumuz, son kullanma tarihim geçti. Seattle. Nasıl bir kadın bunu en büyük derdi olarak görebilir? Onu oturmuş, sevgili Abby diye süslü kağıtlara mektubunu yazarken tasarruf ediyorum. Merak ediyorum, bir bebeğin içinde dönmesini hissetmiş midir hiç? Anne karnı sanki itinayla haritası çıkarılması gereken bir yermiş gibi küçük daireler çizerek kımıldayan o elleri ve ayakları. Neye yapışıp kaldın sen öyle diye soruyor Brian, omuzumun üstünden başını uzatıp sütunu okuyor. İnanılmaz bir şekilde başımı sallıyorum. Reçel kavanozlarının bıraktığı yapışkan lekeler yüzünden hayatı mahvolan bir kadın. Krema da bozulmuştur diye ekliyor Brian kıkırdayarak. Marul desen çürümüş. Aman tanrım, bu kadın hayata nasıl katlanabiliyor? İkimiz de kahkahalarla gülmeye başlıyoruz. Adeta bulaşıcı bir şey. Daha çok gülmek için tek yapmamız gereken göz göze gelmek. Sonra en az başladığı kadar kısa bir anda artık komik gelmiyor. Hepimiz mutluluk ölçeğimizin buzdolabındaki malzemeleri olduğu bir dünyada yaşamıyoruz. Bazılarımız dört bir tarafı yanan binalarda çalışıyoruz. Bazılarımızın ölmekte olan küçük kızları var. Kahrolası çürümüş barul diyorum sesim gıcıklanarak. Bu haksızlık. Brian bir anda odanın öbür başından yetişip geliyor, bana sarılıyor. Her zaman öyledir tatlım diye cevap veriyor. Bir ay sonra 3. defa lenfozit bağışı yapmaya gidiyoruz. Anna ve ben doktorun ofisinde yerlerimizi almış çağrılmayı bekliyoruz. Birkaç dakika sonra Anna kolumu çekiştiriyor. Anne diyor. Başımı çevirip ona bakıyorum. Ayaklarını sallıyor. Tırnaklarını Kate'in ojelerinden sürmüş. Efendim. Bana gülümsüyor. Sana sonradan söylemeyi unutursam diye kan vermek benim korktuğum kadar kötü değilmiş. Bir gün ablam çat kapı geliyor ve Brian'dan izin alarak beni Boston'daki Liz Carlton'un kral ailesine uçuruveriyor. Ne istersen yapabiliriz diyor bana. Sanat müzeleri, Freedom Trail boyunda yürüyüşler, limanda akşam yemeği. Ama benim asıl yapmak istediğim şey unutmak. Bu yüzden 3 saat sonra yerde ablamın yanına oturmuş 2. $100 şarap şişemizi bitiriyorum. Şişeyi boynundan tutup kaldırıyorum. Bununla bir elbise alabilirdim. Zanne sinirle homurdanıyor. Mesela Finance Basement'tan olabilirdi. Ayaklarını sırmalı bir sandalyeye uzatmış, gövdesi beyaz halıya yayılmış. Televizyonda Oprah bize hayatlarımızı küçültmemizi tavsiye ediyor. Ayrıca insan üzerine muhteşem bir Panet Noy geçirince şişman da görünmez. Dönüp ablama bakıyorum. Birden kendim için üzülüyorum. Hayır, ağlama işini hemen unutuyorsun. Ağlamak oda fiyatına dahil değil. Ama o anda düşünebildiğim tek şey şişkin ajandaları ve tıka basa dolu gardıropları olan Oprah'taki o kadınların ne kadar aptalca konuştukları. Brian akşam yemeğinde ne yaptı acaba? Merak ediyorum. Kate iyi mi? Eve telefon edeceğim. Ablam dirseğine dayanarak doğruluyor. Mola vermene izin verildi biliyorsun. Kimse 7 gün 24 saat azize olmak zorunda değil. Ama ben onu dediğini yanlış anlıyorum. Bana sorarsan, bir kez anne olmayı kabul ettin mi, sana önerdikleri tek mesai bu oluyor. Ben Azize dedim, diye gülüyor anne. Anne değil. Hafifçe gülümsüyorum. Bir farkları var mı? Azize'yi elimden alıyor. İstersen önce bavulundan dikenli tacını çıkarıp giy. Kendine kulak ver Sera ve acıların kadını olmayı bırak. Haklısın. Çok kötü bir kaderin kurbanı oldun. Haklısın. Senin yerinde olmak berbat bir şey olurdu. Yanaklarım kızarmaya başlıyor. Benim yaşamımın neye benzediği hakkında hiçbir fikrin yok senin. Senin de yok, diyor anne. Sen yaşamıyorsun Sera. Sen Kate'in ölümünü bekliyorsun. Hayır, ben, diye söze başlıyorum ama sonra duruyorum. İşin aslı, evet öyle yapıyorum. Zanne saçlarımı okşuyor ve ağlamama müsaade ediyor. Bu bazen çok güç geliyor diye itiraf ediyorum. Kimselere, Brian'e bile söylemediğim sözler bunlar. Sürekli olmadığım müddetçe sorun yok, diyor anne. Tatlım, bir bardak fazla şarap içtin diye ya da bir geceyi otelde geçirdiğin veya kötü bir şakaya güldüğün için Kate daha çabuk ölmeyecek. O zaman otur kıçının üstüne, aç şunun sesini ve normal bir insan gibi davran. Etrafa, odadaki zenginliğe ve bolluğa bakıyorum. Ortalığa yayılmış şarap şişelerine ve çikolatalı çileklere. Zannediyorum, gözlerimi ovuştururken, normal insanlar böyle yapmaz ki. Ablam bakışlarımı takip ediyor. Kesinlikle haklısın. Uzaktan kumandayı alıyor, Jerry Springer'ı bulana kadar kanalları dolaşıyor. Bu nasıl? Daha iyi mi? Gülmeye başlıyorum, sonra o da gülmeye başlıyor ve az sonra o da etrafımda dönmeye başlıyor. Yere sırt üstü uzanıp gözlerimizi tavan boyunca uzanan süslü karton piyere dikiyoruz. Birden aklıma çocukken zannenin her zaman otobüs durağına giderken önümden yürüdüğü geliyor. İstesem koşup onu yakalardım ama hiçbir zaman bunu yapmadım. Sadece onu takip etmek istedim. Kahkaha buhar gibi yükseliyor. Pencerelerden uçup gidiyor. 3 gün süren işkence gibi yağmur kesildikten sonra çocuklar dışarı çıkabilmekten çok mutlu. Bahçede Brian'la futbol oynuyorlar. Hayat normalden fazlasıyla normal oluyor. Jesse'nin odasına dalıyorum. Ortalığa saçılmış Lego parçaları ve çizgi romanlar arasında yolumu bulup elimdeki temiz çamaşırları yatağın üstüne koymaya çalışıyorum. Sonra Kate ve Anna'nın odasına gidip katlanmış çamaşırlarını birbirinden ayırıyorum. Kate'in tişörtlerini çekmecesine yerleştirirken fark ediyorum. Herkül suyun içinde ters dönmüş. Elimi fanusa sokup kuyruğundan tutarak onu döndürüyorum. Birkaç kez kuyruğunu kıpırdatıyor ve sonra yavaşça su yüzüne yükseliyor. Beyaz karnı inip inip kalkıyor. Jesse'nin eğer iyi bakılırsa bir kırmızı balığın 7 yıl yaşayabileceğini söylediğini hatırlıyorum. Bizim balığımız daha ancak 7 aylık. Fanusu yatak odamıza taşıdıktan sonra telefonu kaldırıyor ve bilinmeyen numaralar servisini arayarak balığı aldığımız yerin adını söylüyorum. Telefonu çıkan kıza her gün nasıl iyileştirebileceğimi soruyorum. Yeni bir balık almak ister misiniz, diye soruyor. Hayır. Ben bunu kurtarmak istiyorum. Hanımefendi, diyor kız. Alt tarafı bir kırmızı balıktan bahsediyoruz. Yanılıyor muyum? Bunun üzerine telefonu kapatıp 3 ayrı veteriner arıyorum. Hiçbir balık tedavi etmiyor. 1 dakika daha Herkül'ün can çekişmesini izliyorum ve sonra Rhode Island Üniversitesi oşinografi bölümünü arayarak müsait olan herhangi bir profesörle görüşmek istediğimi söylüyorum. Doktor Oestes bana gelgit havuzlarını araştırdığını söylüyor. Yumuşakçalar, kabuklu deniz hayvanları, deniz kestaneleri onun uzmanlık alanında ama kırmızı balıklar değil. Ancak bir anda kendimi APL hastası olan kızımdan bahsederken buluyorum. Herkül'ün daha önce olasılıklara galip geldiğinden bahsediyorum. Deniz biyoloğu bir an susup düşünüyor. Yakın zamanda suyunu değiştirdiniz mi? Bu sabah. Son birkaç gündür sizin orada da çok yağmur yağdı mı? Evet. Kuyunuz var mı? Bunun konuyla ne alakası var şimdi? Evet. Yalnızca tahminen konuşuyorum. Ama yağışlar nedeniyle suyunuzda çok fazla mineral olabilir. Fanusa şişelenmiş içme suyu doldurun, o zaman belki canlanabilir. Herkül'ün fanusunu boşaltıyor, içini siliyor ve temiz içme suyuyla dolduruyorum. 20 dakika boyunca değişen bir şey olmuyor. Ama sonra Herkül tekrar yüzmeye başlıyor. Yapma bitkilerin arasında dolaşıyor, yemini kemiriyor. Yarım saat sonra Kate beni Herkül'ü seyrederken buluyor. Suyu değiştirmene gerek yoktu. Daha bu sabah değiştirmiştim ben. Öyle mi? Bilmiyordum, diye yalan söylüyorum. Yüzünü cam fanusa dayıyor, gülümsemesi bir anda kocaman oluyor. Jesse, kırmızı balıkların hafızasının 9 saniye olduğunu söylüyor, diyor Kate. Ama bana kalırsa Herkül benim kim olduğumu gayet iyi biliyor. Saçlarını okşuyorum ve acaba mucize haklarımı tükettim mi diye düşünüyorum. 11. ayrımın sonu, sayfa 190.